Ayrım 4. 3. Bölüm. Neş artık kendisi gibi davranamadığını kavradı. Ağzından çıkan sözcükleri duyuyor ama bunları söylerken bir başkasının düşüncelerini dile getirdiğini, hayali bir tiyatro sahnesinde rol yapan aktör gibi önceden yazılmış replikleri söylercesine konuştuğunu hissediyordu. Şimdiye kadar başına hiç böyle bir şey gelmemişti. İşin tuhafı bu durumun onu rahatsız etmemesi, rolüne kolayca ayak uydurabilmesiydi. Önemli olan tek şey paraydı ve eğer bu ağzı bozuk delikanlı o parayı kazanabilecekse Neş bunun için her şeyi riske atmaya hazırdı. Belki çılgın bir plandı ama işin tehlikeli yanı itici güç, Neş'in başına gelebilecek her şeye artık hazır olduğunu kanıtlayan körü körüne bir atılım oluyordu. O noktada Pozi, amaca ulaşmak için yalnızca bir araç, onun öbür tarafa geçmesi için duvarda açılmış bir gedikti. İnsan kılığında bir fırsattı. Tek amacı Neş'in özgürlüğünü yeniden kazanmasına yardım etmek olan bir kumarbazdı. Bu iş bitince ikisi de kendi yollarına gideceklerdi. Neş onu kullanacaktı ama bu poziden hiç hoşlanmadığı anlamına gelmiyordu. Bütün o kulağa kesik havalarına karşın oğlanın sevimli bir yanı vardı ve ona bir tür saygı duymamak da elde değildi doğrusu. Hiç değilse inandıklarını yapacak cesareti vardı. Bu da çoğu kişide olmayan bir özellikti. Pozi kendini tehlikeye atıyor, yaşamı geldiği gibi yaşıyor, başını suyun üzerinde tutmak için kendi zekasına güveniyor ve dün gece geçirdiklerinden sonra bile yenilmiş, yıkılmış görünmüyordu. Gerçi pek yontulmamıştı ama kimi zaman densiz sayılabilirdi. Ama yine de Neş'e güven veren bir havası vardı. Pozi'nin inanılır güvenilir biri olduğunu bilmek için kuşkusuz daha çok erkendi. Ancak o kadar kısa sürede masal uydurması ve anlattıklarının akla uygun olması onun göründüğünden başka biri olma olasılığını azaltıyordu. Ya da Neş öyle varsaydı. Şöyle ya da böyle nasıl olsa er geç gerçeği anlayacaktı. Önemli olan seri kanlı görünmek, heyecanını gemlemek ve Pozi'ye ne yaptığını bilen biri olduğuna inandırmaktı. Neş'in sorunu Pozi'yi etkilemek değildi. Ama ondan aşağı kalmaması ve seri kanlı, kılı kıpırdamaz bir güvenle delikanlının yürekliliğini denk görünmesi gerektiğini seziyordu. Pozi'nin ataklığına karşı Neş yaşını başına almış adamı oynayacak, gerek fizik yapısının gerekse yaşının büyüklüğünden yararlanarak zor kazanılmış deneyimlerden süzülmüş bir bilgi havası verecek oğlanın fevri, İçgüdüsel tavrını dengelemek için şaşmaz bir dayanıklılık gösterecekti. Bronx'un kuzey eteklerine yaklaştıklarında Neş yapacaklarını planlamıştı. Bu, belki gözden çıkarabileceğinden fazlasını harcamasını gerektirecekti. Ama uzun vadede paranın yararlı bir biçimde harcanmış olacağını hesaplıyordu. Yapması gereken, Pozi soru soruncaya kadar hiçbir şey söylememek, soru sorduğu zaman da sağlam yanıt vermekti. Duruma hakim olabilmesinin en güvenli yolu buydu. Delikanlıyı biraz bocalatmak, kendisinin her zaman ondan bir adım ileride olduğu izlenimini uyandırmak gerekliydi. Neş tek söz söylemeden arabayı Henry Hudson Caddesi'ne saptırdı ve 96. sokaktan geçerlerken Pozi nereye gittiklerini sorunca da "Çok bitkinsin Jack," dedi. "Yemeğe ve uykuya ihtiyacın var. Doğrusu ben de bir şeyler atıştırsam fena olmaz. Plaza'ya gidelim. Sonra da karnımızı doyururuz." Pozi, "Plaza Oteli mi kastediyorsun?" diye sordu. "Evet, Plaza Otel. New York'a gelince hep orada kalırım. Bir itirazın var mı?" "Hayır, hiç itirazım yok. Sadece merak ettim." "O kadar. İyi fikir." "Hoşuna gider diye düşündüm." "Evet, hoşuma gitti. Klas yaşamaya bayılırım. İnsanın ruhuna iyi gelir." Arabayı Doğu 58. sokaktaki bir yeraltı parkına çektiler. Bagajdan Neş'in bavullarını aldılar. Sonra köşeyi dönüp otele gittiler. Neş, ortak banyosu olan tek kişilik iki oda istedi. Otelin defterini imzalarken göz ucuyla Pozi'ye baktı. Onun yüzündeki doyumlu gülümseyişi gördü. Delikanlının ifadesi Neş'in hoşuna gitti. Çünkü bir anlatım, Neş'in kendisi için yaptığını kavrayabilecek ölçüde sarsılmış olduğunu gösteriyordu. Bütün iş olayı sunuş biçimindeydi. Daha 2 saat önce Pozi'nin hayatı kaymıştı. Şimdi ise bir sarayın içinde dikilmiş, çevresindeki görkemden afallamamak için kendini zor tutuyordu. Bu zıtlık böylesine çarpıcı olmasaydı istenilen sonucu yaratmazdı. Ama Neş'in istediği etkiyi yarattığını anlaması için oğlanın seyren dudağını bakması yetti. Odaları 7. kattaydı. Pozi asansörde "Yedi benim uğurlu sayım," dedi. Bel boya bahşiş verip odaya yerleştikten sonra Neş oda servisine telefon açıp yemek söyledi. 2 biftek, 2 salata, 2 kızarmış patates, 2 şişe Beck's. Bu arada Pozi duş yapmak için banyoya giriyor, kapıyı kapatıyor ama kitlemek zahmetine girmiyordu. Neş bunu da iyi yoğurdu. Bir an kulak kabartıp suyun küvete vuran sesini dinledi. Sonra temiz beyaz bir gömlek giydi ve torpido gözünden valizlerden birine aktardığı parayı ufak bir plastik torbadaki 14 bin doları çıkardı. Pozi bir şey söylemeden çıktı. Asansörle zemin kata indi. 13 bin doları otelin kasasına yatırdı. Yukarı çıkmadan önce lobide bir dolandı, gazete büfesinden bir deste iskambil aldı. Neş döndüğünde Pozi kendi odasına oturuyordu. Banyonun iki kapısı da açıktı ve Neş delikanlının 2-3 kez beyaz havluya sarınıp koltuğa serildiğini gördü. Televizyonda cumartesi akşamüstleri gösterilen Kung Fu filmi oynuyordu. Neş merhaba demek için kafasını uzatınca Pozi televizyonu göstererek belki de Bruce Lee'den ders almasının fena olmayacağını söyledi. Bu zıpır da benden daha yapılı değil dedi. Ama bak heriflerin nasıl aklından geliyor. Bu numaraları bilseydim dün gece olanlar olmazdı. Neş, şimdi biraz daha iyi misin diye sordu. Her yanım sızlıyor ama kırık çıkık yok. Demek yaşayacaksın. Herhalde. Belki bir daha keman çalamam. Ama sağ kalacak gibiyim. Yemek neredeyse gelir. İstersen benim pantolonlarından birini giyebilirsin. Yemekten sonra çıkarız. Sana yeni giysiler alırım. İyi fikir. Ben de bu Romalı senatör pozunda uzun zaman kalamayacağımı düşünüyordum. Neş, Pozi'ye Red Sox tişörtüne uyacak bir blue jean verdi. Ve delikanlı yine çocuk görünümüne bürünüverdi. Ayağına dolaşıp düşmesin diye pantolonun paçalarını bileklerine kadar kıvırdı. Blue jean'i belinden tutarak Neş'in odasına girerken çok zengin bir gardırobun var dedi. Kimsin sen? Yoksa Boston Cowboy falan mısın? Sana smolikinimi verecektim ama önce sofra adabını bir göreyim dedim. Ketçabı akıtmadan yemesini beceremiyorsan smolikinime yazık olur. Yemek servis arabasıyla geldi. Yemeğe oturdular. Pozi heyecanla bifteye saldırdı. Ama birkaç dakika lokmaları peş peşe ağzına atıp çiğnedikten sonra artık canı çekmiyormuş gibi çatalını bıçağını bıraktı. Arkasına yaslanıp çevresine bakmaya başladı. Yavaş sesle, insanın bazı şeyleri hatırlamaya başlaması çok tuhaf dedi. Biliyor musun, ben bu otele daha önce de geldim ama uzun süredir hiç aklıma gelmemişti, yıllardır. O kadar eskiden geldiysen çok ufaktın herhalde. Evet, daha çocuktum. Babam sonbaharda bir hafta sonu getirmişti buraya. 11-12 yaşlarındaydım herhalde. İkiniz yalnız mı geldiniz? Anne neredeydi? Boşanmışlardı. Ben daha bebekken ayrılmışlar. Sen annenin yanında mıydın? Evet, Irvington'da otururduk. New Jersey'de. Orada büyüdüm. Katvetli, bakımsız bir kasabadır. Babanı sık sık görür müydün? Bir babam olduğunu bile hayal meyal bilirdim. Sonra günün birinde çıka geldi ve seni plazaya getirdi. Evet, öyle sayılır. Ondan önce de bir kez görmüştüm. İlk sefer çok tuhaf olmuştu. Ömrümde hiç öyle korkmadım. 8 yaşındaydım. Yaz ortasında bir gün evin merdivenlerine oturuyordum. Annem işe gitmişti. Ben de oturmuş portakallı lollipop yalayarak sokağa seyrediyorum. Portakallı olduğunu nasıl hatırladığımı sorma. Hatırlıyorum işte, o kadar. O Allah'ın belası sopa hala elimdeymiş gibi. Çok sıcak bir gündü. Ben de portakallı lollipopumla oturmuş şekeri bitirince belki bisiklete biner, arkadaşım Volt'lara gider. Arka bahçelerindeki hortumu açtırırım diye düşünüyorum. Lollipop eriyip dizime akıyor. Tam o sırada kocaman beyaz bir Cadillac sokağa giriyor. Muazzam bir arabaydı. Gıcır gıcır, pırıl pırıl, jantları metal, lastikleri beyaz yanaklı, direksiyonda oturan adam yolunu kaybetmiş gibiydi. Her evin önünde yavaşlıyor, pencereden kafasını uzatıp numaraya bakıyor. Ben de her yanım lollipop sıvışığı içinde onu seyrediyorum. Sonra araba duruyor, adam motoru stop ediyor. Tam benim evimin önünde. Arabadan inip eve doğru yürümeye başlıyor. Tril tril beyazlar giyinmiş. Yüzünde dostça bir gülümseme. Önce Billy Martin sandım, tıpkı ona benziyordu. Hani şu beyzbol menajeri. Kendi kendime Billy Martin ne diye beni görmeye gelsin diyorum. Yoksa beni takıma mı almak istiyor? Hay yarabbi, insan çocukken neler düşünüyor. Neyse, adam biraz daha yaklaşıyor. O zaman Billy Martin olmadığını anlıyorum. Bu sefer kafam iyice karışıyor. Doğrusunu istersen biraz da korkuyorum. Lollipop'u taflanların arasına atıyorum ama daha ne yapacağımı kestiremeden adam tepeme dikiliyor. Hey Jack, görüşmeyeli uzun zaman oldu diyor. Neden söz ettiğini anlamıyorum ama adımı bildiğine göre annemin arkadaşı falan olmalı. Nazik olmaya çalışarak annemin işte olduğunu söylüyorum. Adam evet diyor, biliyormuş, az önce lokantada konuşmuş annemle. Annem lokantada çalışıyor, garsonluk yapıyordu o zamanlar. Ben de yani beni mi görmeye geldin diyorum. Adam evet evlat diyor. Birbirimizden haber almanın sırasıdır diye düşündüm. Seni son gördüğümde kışında bez bağlıydı. Adamın dediklerinden hiçbir şey anlamaz oluyorum. Aklıma gelen tek şey bu adam annem daha çocukken Kaliforniya'ya kaçan Vince dayım olmalı. Sen Vince dayısın değil mi diyorum. Ama adam başını sallayarak gülümsüyor. Sıkı dur delikanlı gibilerinden bir şey söylüyor. İster inan ister inanma karşındaki baban. Buna bir an inanmıyorum. Sen benim babam olamazsın diyorum. Babam Vietnam'da öldü. Adam evet herkes öyle sandı diyor. Ama bak sahiden ölmedim, kaçtım. Beni esir aldılar ama tünel kazıp kaçtım. Buraya gelmek çok zamanımı aldı dedikleri şimdi biraz daha inandırıcı geliyor. Ama hala kuşkuluyum. Yani artık bizimle mi oturacaksın diye soruyorum. Pek öyle sayılmaz ama bu birbirimize yakınlaşmamızı engellemez diyor. Bunu ters geliyor. bu bana ters geliyor, beni kandırmaya çalıştığını kalıbıma basarım. Sen benim babam olamazsın diyorum. Babalar gitmez, aileleriyle birlikte otururlar. Adam, bazı babalar öyledir diyor ama hepsi değil, bak. Eğer bana inanmıyorsan sana ispatlarım. Adın Pozzi, değil, tamam mı? John Anthony Pozzi. Öyleyse babanın soyadının da Pozzi olması gerek, tamam mı? Başımı sallıyorum, adam cebine davranıp cüzdanını çıkarıyor. Bak şuna diyerek cüzdanından alıp bana uzatıyor. Oku bak ne yazıyor. Ben de okuyorum. John Anthony Pozzi. Aynen böyle yazmıyorsa Allah belanı versin. Pozzi bir an durdu. Birasından bir yudum çekti. Bilmiyorum diye sözünü sürdürdü. Şimdi düşünüyorum da hepsi rüyada olmuş gibi. Kimi bölümlerini hatırlıyorum ama gerisi bulanık. Sanki hiç olmamış gibi. Benim moruğun beni Cadillac'ta gezdirdiğini hatırlıyorum. Ama bu ne kadar sürdü bilmiyorum. Ne konuştuğumuzu bile hatırlamıyorum. Ama arabanın air conditioning'ını, marakon döşemenin kokusunu ellerim lollipop'tan yapış yapış olduğu için utandığımı hatırlıyorum. Ama asıl hala korkuyordum. Ehliyetini gördüğüm halde yeni baştan kuşkuya kapıldım. Tuhaf bir şeyler oluyor diyordum kendi kendime. Bu adam babam olduğunu söylüyor. Ama bu doğru söylüyor demek değil. Bir numara yapıyor olabilir, bir dolap çeviriyor olabilir. Arabayla şehirde dolaşırken bütün bunlar geçiyor kafamdan. Sonra birden evin önüne geliyoruz. Her şey yarım saniyede olup bitmiş gibi. Benim moruk arabadan bile inmiyor. Cebinden bir $100 çekip avucuma sıkıştırıyor. Al Jack, senin düşündüğümü bilesin diye ufak bir şey diyor. Bok canına. Ömrümde hiç bu kadar para görmemişim. $100 para bastıklarını bile bilmiyorum. Elimde parayla arabadan iniyorum. Evet, galiba bu benim diye düşünüyorum. Ama daha ne diyeceğimi düşünemeden adam omzumu sıkıp veda ediyor. Yine görüşürüz evlat gibi bir şeyler söylüyor. Sonra arabayı çalıştırıp fırlıyor. Neş, tuhaf bir tanışma dedi. Bana mı söylüyorsun? Peki ya buraya? Plazaya geldiğiniz sefer ne oldu? O 3-4 yıl sonraydı. O arada onu hiç görmedin mi? Bir kez bile görmedim. Geldiği gibi kayboluverdi. Anneme sorup duruyordum. Ama annem bu konuda hiç ağzını açmıyor. Fazla bir şey söylemek istemiyordu. Sonradan babamın birkaç yıl içeride kaldığını öğrendim. Meğer o yüzden boşanmışlar. Annem öyle dedi. Pis işlere bulaşmış. Ne yapmış? Hayali ticarete karışmış. Hani şu paravan şirketler üstünden mal satma işi. Kaynak tabakanın vurgunlardan biri. Ama çıktıktan sonra işi iyi gitmiş olmalı. En azından altına Cadillac çekebilmiş. Evet, herhalde. Galiba sonunda Florida'da emlakçılığa başlamış. Arazi satışından parayı vurmuş. Ama emin değilsin. Hiçbir şeyden emin değilim. Uzun zamandır hiç sesi sedası çıkmadı. Kim bilir, belki de ölmüştür. Ama 3-4 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Evet, ilk seferki gibi sanki yerden bitiverdi. Onu çoktan gözden çıkarmıştım. Çocuk için 4 yıl bekleme süresi fazlasıyla uzundur. Sikilmiş sıpa gibi oluyorsun. Peki $100 ne yaptın? Bunu sormak da nereden geldi aklına geldi şimdi? Önce harcamaya niyetlendim. Hani şöyle yani gösterişli bir beyzbol eldiveni filan. Ama gönlümü okşayacak bir şey bulamadım. Paradan ayrılmayı da bir türlü istemedim. Onca yıl sakladım. Çamaşır çekimi çekmecemdeki ufak bir kutuda saklıyordum. Her akşam çıkartır gerçekten orada mı diye bakardım. Ve para oradaysa bu babanı da gerçekten gördün demeye gelirdi. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Ama evet, herhalde öyleydi. Eğer parayı saklarsam belki babam yine çıka gelecekti. Çocuk mantığı işte. İnsan çocukken ne ahmak oluyor, işler acısı. Bunları düşünmüş olduğuma inanamıyorum. Hepimiz yaptık böyle şeyler. Bu da büyümenin bir parçası. Evet, neyse. Epey karışık bir işti. Parayı anneme hiç göstermedim. Ama arada bir kutudan çıkartır, arkadaşım Walt'un eline almasını izin verirdim. Neden bilmem, bu hoşuma giderdi. Sanki onun parayı elediğini görünce bunun benim uydurmadığım bir masal olmadığını anlıyordum. Ama işin asıl matrak yanı, aradan 6 ay geçtikten sonra paranın sahte olduğunu, kalp para olduğunu kafama taktım. Belki Walt bir şeyler söyledi ama bilemeyeceğim, eğer para sahtesi diyordum, bunu bana veren adam babam olamaz. Dönüp dolaşıp yine aynı yere takılıyorsun. Evet, dönüp dolaşıp oraya takılıyorum. Bir gün bu konuyu Walt ile konuştuk. Bunu öğrenmenin tek yolu parayı bankaya götürmek dedi. Parayı odamdan dışarı çıkarmak istemiyordum. Ama sahte olduğunu düşündüğüme göre çıkarsam da çıkarmasam da bir şey fark etmezdi. Sonunda bankaya gittik. Biri bizi soyacak diye ödümüz koparak gizli ve tehlikeli bir görevdeymişiz gibi çevremizi kollayarak gittik. Bankadaki veznedar tatlı bir adamdı. Walt, arkadaşım bunun sahici $100 olup olmadığını öğrenmek istiyor dedi. Veznedar parayı aldı, evire çevire inceledi. Hatta büyütecin altına bile koyup baktı. Peki ne dedi? Sahici para çocuklar dedi. Amerikan maliyesinin bastığı gerçek para. Öyleyse onu veren adam da gerçekten babandı. Doğrudur. Ama bunun bana ne yararı var? Eğer bu adam gerçekten babamsa ne diye gelip beni görmez? İnsan hiç değilse bir mektup yazar arar. Ama bunu kafama takıp üzülmek yerine beni aramayışına gerçek gerekçe masallar uydurmaya başlıyorum. Bir tür James Bond diyorum. Devletin gizli ajanlarından biri. Ve beni görmeye gelerek kimliğini açığa vurmak istemiyor diyorum. Vietnam'daki esir kampından kaçma palavralarına artık iyice inanıyorum. Ve eğer bunu becerebilmişse sapına kadar maço erkek diyorum. Tamam mı? Tam erkek. Hey ya Rabbi. Böyle düşünmek için ne gerizekalı olmalıymışım. Bir şeyler uydurmak zorundaydın. Boşlukta bırakmak olanaksızdır. Beynim buna izin vermez. Belki öyledir. Bir yıl masal düzdüm kendime. Gırtlağıma kadar da battım o masalların içine. Baban yeniden gelince ne oldu peki? Bu sefer önceden telefon edip annemle konuştu. Ben yukarıdaydım. Çoktan yatağa girmiştim. Annem gelip söyledi. Hafta sonunu seninle New York'ta geçirmek istiyormuş dedi. Sinirlerinin tepesinde olduğunu görmemek için kör olmak gerekirdi. Ne yüzsüz bir orospu çocuğu değil mi? Deyip duruyordu. Yüzsüz orospu çocuğu. Cuma günü adam başka bir Cadillac'lı kapıya dayanıyor. Bu seferki siyahtı. Adamın sırtında deve tüyü palto vardı. Ve püro tüttürüyordu. James Bond'la falan hiç ilgisi yoktu. Al Capone filmlerinden fırlamış gibiydi. Bu kez mevsim kıştı demek. Hem de kara kış. Hava buz gibiydi. Lincoln tüneli'nden geçtik. Plazaya indik. Sonra 52. sokaktaki galeşlere gittik. Orası hala gözümün önünde. Mezbahaya girer gibi olmuştum. Vitrinde yüzlerce çiğ biftek sallanıyor. İnsanı vejetaryen yapmak için birebir. Ama yemek salonu iyi. Duvarda da politikacıların, sporcuların, film yıldızlarının resimleri var. Bayağı etkilendim doğrusu. Galiba o hafta sonunun tek amacı da buydu. Babam beni etkilemek istiyordu. Bunu da iyi becerdi. Yemekten sonra Garden'daki boksa gittik. Ertesi gün yine orada üniversiteler basketbol yarı finalini izledik. Pazar günü de stadyuma gidip Giants Redskins maçını seyrettik. Açık tribünde falan oturduğumuzu sanma. 50 metre çizgisinin oradaki en iyi yerde oturduk. Evet etkilenmiştim. Başım dönüyordu. Gittiğimiz her yerde benim moruk cebinde taşıdığı para domarından papelleri şakır şakır sayıyor. Onluklar, yirmilikler, ellilikler bakmıyor bile. Metelik etmezmiş gibi bahşiş yağdırıyor. Anlıyorsun değil mi? Demek istediğimi. Kapıcılara, şef garsonlara, komilere hepsi avuçlarını uzatıyor. O da hiç yarını yokmuş gibi papelleri savuruyor. Etkilenmişsin. Peki, iyi vakit geçirdin mi? Pek değil. Yani eğer insanlar böyle yarışıyorlarsa bunca yıldır ben neredeydim? Demek istediğimi anlıyor musun? Sanırım. Onunla konuşmak zordu. Hep utanıyordum. Boğazım düğüm düğümdü. Bütün hafta sonu övünüp durdu. Ne büyük adam olduğuna inanayım diye işlerini anlatıp böbürlendi. Oysa neden söz ettiğini doğru dürüst anlamıyordum bile. Bana da epey diskur geçti. Liseyi bitireceğinize söz ver. Bunu 2-3 kez söyledi. Liseyi bitireceğine. Sokak serserisi olmayacağına söz ver. Ben daha 6. sınıftaydım. Liseden ne anlarım. Ama bana söz verdirdi. Ben de söz verdim. Sıkılıyordum. Ama en beteri geçen sefer verdiği 100 dolardan söz ettiğim zaman oldu. Parayı harcamadığımı öğrenmek hoşuna gider sandımdı. Ama neredeyse şok oldu. Suratının aldığı şekilden seziyordum bunu. Sanki ona hakaret etmişim gibi davrandı. Parayı enayiler saklar dedi. Para dediğim boktan bir kağıt parçası oğlum. Kutuda durursa sana bir bok yararı dokunmaz. Tam külhan beyi ağzı. Evet, ne külhan olduğunu göstermek istiyordu. Ama sonuç sandığı gibi olmadı pek. Pazar gecesi eve döndüğümde oldukça sarsılmıştım. Bana bir 100 dolarlık daha verdi. Ben de ertesi gün okuldan çıkar çıkmaz gidip harcadım hepsini. Harca demişti, ben de harcadım. Ama işin tuhafı parayı kendim için harcamak istemedim. Kuyumcuya gittim. Anneme ince bir kolye aldım. Kaça patladığını hala hatırlamıyorum. Vergi dahil 189 dolar. Kalan 11 doları ne yaptın? Anneme koca bir kutu çikolata aldım. Hani o kalp şeklindeki süslü püslü kırmızı kutulardan. Annen çok sevinmiştir herhalde. Evet, aldıklarımı verince kendini tutamayıp ağladı. Onları aldığıma sevindi. Bana mutluluk verdi. Peki ya lise? Sözünü tuttun mu? Sen beni kafasızın biri mi sanıyorsun? Tabii bitirdim liseyi. Hem de derslerim bayağı iyiydi. Ortalamam B eksiydi. Hem de basket takımındaydım. Takımın yıldızıydım. Nasıl yaptın bunu? Tahta ayak üstünde mi oynuyordun? Ben santra gardıydım arkadaş. Çok da iyiydim yani. Bana fare derlerdi. Öyle çeviktim ki topu oğlanların bacaklarının arasından geçiriverirdim. Bir maçta 15 basket attırarak okul rekoru kırdım. Güvenilir bir küçük adamdım. Ama üniversite için kimse burs vermeye kalkmadı. Biraz yokladılar ama fazla ilginç bir öneri gelmedi. Üstelik üniversiteye gidip boktan bir işletmecilik öğrenimi yapmaktansa poker oynayıp para kazanırım diye hesapladım. Ve süpermarkette iş buldum. Geçici bir süre. Tam o sırada babam bir mezuniyet armağanıyla yeniden ortaya çıkıverdi. Bana 5.000 dolarlık bir çek gönderdi. Nasıl buluyorsun? Herifi 6-7 yıldır görmüyorum. Sonra tutup benim liseden mezun olduğumu hatırlıyor, karmakarışık duygular içindeydim. Sevinçten ölecek gibiydim ama aynı zamanda orospu çocuğunun hayallerine da tekmeyi indirmek geliyordu içimden. Teşekkür mektubu yazdın mı? Yazdım tabii. Bu gereklidir değil mi? Ama herif hiç yanıt vermedi. O zamandan beri de hiç haber almadım. Herhalde tatsız bir şeyler olmuştur. Bok canına, hiç umurumda değil artık. Belki böylesi daha iyi. Ve bu mesleğinin başlangıcı oldu. Çaksın arkadaş, parlak mesleğimin, şan ve şöhretin duruklarına yürüyüşümün başlangıcı bu oldu. O konuşmadan sonra Neş, Pozi'ye beslediği duyguların değiştiğini fark etti. Belirli bir yumuşama oldu. Açıklamak istemese de oğlanın sevilecek bir yanı olduğunu kabullenmeye başladı. Bu, Neş'in ona güvenmeye hazır olması demek değildi. Ama bütün uyanıklığına karşın Pozi'ye göz kulak olmak, onun yol gösterine koruyucusu olmak güdüsünü duymaya başlamıştı. Belki bu oğlunun yapısından o az gelişmiş, neredeyse güdük gövdesinden kaynaklanıyordu. Ufak tefek değil, henüz tamamlanmamış bir hava veriyordu çocuğa. Belki babası hakkında anlattıkları da etkili olmuştu. Pozi anlatırken Neş hep kendi çocukluğunu düşünmüş ve ikisinin yaşamı arasında tuhaf benzerlik içini sazılamıştı. Terk edilmek, beklenmedik bir para, kökleşen öfke. İnsan bir başkasında kendini görmeye başladı mı artık ona yabancı gözüyle bakmaz. İstesen de istemesen de arada bir bağ oluşmuştur. Neş bu düşüncelerin kendini nasıl bir kapana kısırabileceğini kavruyordu. Ama o anda bu yolunu şaşırmış, çelimsiz yaratığa yakınlık duymaktan kendini alamıyordu. Aralarındaki mesafe birden kapanmıştı. Neş, iskambil sınavını şimdilik ertelemeye, önce Pozi'nin gardırobuyla ilgilenmeye karar verdi. Dükkanlar birkaç saate kadar kapanırdı. Oğlanı bütün gün bu soytarı kılığındaki dolaştırmanın anlamı yoktu. Neş bu konuda biraz daha kendi çıkarlarını düşünmeliydi belki ama Pozi çok bitkin görünüyordu. Neş'in gönlü onu hemen kumar gösterisini zorlamaya el vermedi. Bu büyük bir yanlıştı kuşkusuz. Eğer poker bir direnç, baskı altında çabuk düşünüp karar verebilme oyunuysa, insanın bu konudaki becerisini kafası yorgunluktan bulanıkken sınamaktan daha iyi fırsat olur muydu? Olsa olsa Pozi sınavı anlatamaz. Neş'in onun üstüne başına harcayacağı para da hoşuna giderdi. Ama bu olası düş kırıklığı Neş'in acele etmesini önledi. Beklentisini bir süre daha ayakta tutmak, hala umut olduğuna inanmak için kendisini kandırmak istiyordu. Üstelik tasarladığı alışverişe çıkmayı da çok istiyordu. Uzun vadede birkaç yüz dolar fazla fark etmezdi. Ve Pozi'yi Saks 5. caddede gezinirken seyretmek düşüncesi yatsıyamayacağı bir keyifti. Bu, bir alay komik olasılığa gebe bir durumdu. Ve en azından birkaç kahkaha kâr kalırdı yanına. İşin yalnızca bu yanı bile o sabah Saratoga'da uyandığı zaman başarmayı beklediğinden daha fazlasıydı. Pozi dükkana girdikleri anda mızıkçılığa başladı. Erkek reyonu züppe işi giysilerle doluydu dedi. Bu mide bulandırıcı şeyleri giymektense havluya sarınıp gezmeye yeğlediğini söyledi. Adın üçüncü Dudley Bilmonka olsa ve Park Avenue'de oturuyor olsan ne âlâ. Ama o New Jersey'nin Irvington kasabasından Jack Pozi'ydi ve bu pembe gömlekleri sırtına geçirmeyecekti. Geldiği yerde bu kılıkla ortaya çıkacak olsa adamın kışını tekmeyi basarlardı. Paramparça ederler, parçalarını da kubura atarlardı. Pozi bir yandan bunları anlatırken bir yandan da gelip geçen kadınlara bakıyor. Genç güzel birini gördün mü lafını kesip gözünü kadına dikiyor ve başını çevirip kadın gözden kaybolana kadar kalçalarının salıntısını izliyordu. Birkaçına göz kırptı, hatta kazara koluna çarpan birine laf bile attı. Bebeğim, bu akşam için bir planın var mı? Neş bir iki kez yavaş ol Jack diye uyardı. Kendine gel. Bu gidişte kapı dışarı ederler seni. Ben kendimdeyim. İnsanın yerel yetenekleri keşfetmeye hakkı yok mudur? Sanki Pozi bütün bunları Neş kendisinden böyle davranmasını beklediği için yapıyormuş gibiydi. Yeni dostu ve koruyucusuna teşekkürlerini dile getirmek için yapılmış bilinçli bir gösteri, önceden tasarlanmış antik kalıklardı. Ve eğer Neş'in bunları bırakmasını istediğini sezse tek bir söz daha etmeden keserdi yaptıklarını. En azından Neş sonradan bu kanaya vardı. Çünkü giysileri alıcı gözle incelemeye başladıklarında delikanlı Neş'in fikirlerine hiç itiraz etmedi, hiç sesini çıkarmadı. Pozi kendisine bir şeyler öğrenme fırsatı verildiğini kavramış biriydi. Bu da Neş'e saygı duyduğunun bir belirtisiydi. Neş bu işler böyle olur Jack dedi. İki gün sonra milyonerlerin karşısına çıkacaksın. İzbi bir kumarhanede oynamayacaksın. Çağrılı bir konuk olarak evlerine gideceksin. Sana yemek ikram edecekler, belki gece de konuk edecekler. Kötü bir izlenim bırakmak istemezsin değil mi? Görgüsüz, bilgisiz biri gibi görünmek istemezsin. Hoşlandığın giysileri gördüm. Bunlar insana ele verecek. Görgüsüz, ucuz biri gibi gösterir. O kılıkta birini görünce işte kaybetmeye mahkum olanların ayaklı reklamı diye düşünürsün. Bir stilleri, bir klasları yoktur. Arabadayken senin mesleğindekilerin aktör olmaları gerektiğini söyledin. Aktöre kostüm de gerek. Bu giysileri beğenmeyebilirsin. Ama zenginler bunları giyiyor. Sen de zevkli biri olduğunu, sıradan olmadığını dünyaya göstermek istiyorsun. Artık büyümenin zamanı gelecek. Kendini ciddiye almanın zamanı geldi. Neş yavaş yavaş Pozi'ye pes ettirdi ve sonunda 500 dolarlık burjuva ağırbaşlılığı ve kasıntılığıyla dükkandan çıktılar. Bu giyini herhangi bir toplulukta göze batırmayacak ölçüde alışılmış bir kıyafetti. Lacivert blazer, açık gri pantolon, loafer beyaz poplin gömlek. Neş havalar sıcak olduğu için kravat olmasa da olur dedi. Pozi de işi kararında bırakmak gerektiğini söyleyerek onun bu fikrine katıldı. Bu halde bile kendimi huzursuz hissediyorum dedi. Üstüne üstlük bir de kravatla boğmaya kalkışmanın anlamı yok. Plazaya döndüklerinde saat 5'e geliyordu. Paketleri 7. kata bıraktıktan sonra Istiridye Bar'da birer tek atmak için yeniden aşağı indiler. Bir bardak biradan sonra Pozi birden yorgunluktan bitkin bir hale geldi. Sanki gözlerini açık tutmak için kendini zorluyordu. Neş onun ağrı sızı içinde olduğunu da anladı ve delikanlıyı daha fazla zorlamamak için hesap istedi. "İçin geçiyor," dedi. "Yukarı çıkıp uyumanın zamanı geldi galiba." Pozi hiç itirazsız "bombokum," dedi. "New York'ta cumartesi gecesi ama hiç bunun keyfini çıkaracak halde değilim." "Senin için bir düşler alemi bu. Zamanında uyanırsan geç saatte yemeğini bilirsin. Ama bence sabaha kadar uyuman daha iyi olur. O zaman kendini çok daha iyi hissedeceksin. Büyük maç için formda olmak gerek. Karılarla oynaşmayacaksın. Uçkuruna sahip olacaksın. Yağlı yiyeceklerle el sürmeyeceksin. Saat 5'te koşu, 10'da boks. Kafanı bu işe vereceksin. Kafanı verecek, formda olacaksın. Çabuk öğrenmene seviniyorum. Burada şampiyonluktan söz ediyoruz ahbap. Çocuğun dinlenmesi gerek. Kamptayken her türlü özveriye hazır olacaksın. Nefsini düşünmeyeceksin." Yukarı çıktılar. Pozi hemen yatağa girdi. Neş ışığı söndürmeden önce ona 3 aspirin içirdi. Komedinin üzerine de aspirin şişesiyle bir bardak su koydu. "Arada uyanırsan birkaç tane al, ağrını keser," dedi. Pozi'ye "sağ ol anneciğim," diye karşılık verdi. "Bu akşam dua etmezsem kızmazsın değil mi? Tanrı'ya çok uygun geldiğini söyleyiver, tamam mı?" Neş banyodan kendi odasına geçti. Banyonun iki odaya açılan kapılarını kapadı, yatağına oturdu. Birden kendini boşlukta hissetti. Gecenin geri kalan bölümünde ne yapacağını kestiremedi. Çıkıp bir yerlerde yemek yemeyi düşündü ama sonunda gitmemeye karar verdi. Pozi'den fazla ayrılmak istemiyordu. Bir şey olacağı yoktu. Bundan az çok emindi ama iş oluruna bırakmanın da yanlış olacağını seziyordu.